Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Eğitimde İyi Örnekler programının yeni bölümüyle karşınızdayız, huzurlarınızdayız. Bu hafta da iki güzel dostumuz bizimle birlikte olacaklar. İyi örnek, iki tane güzel örnek tespit ettik ve bunları sizle paylaşacağız inşallah. Bizim görevimiz, programımızın görevi hayırı çoğaltmak, iyiliği çoğaltmak. Yani emri bil maruf hizmeti olarak görüyoruz biz bu programımızı. Güzel örnekleri burada mikrofonların karşısında sizlerle buluşturarak bunları Türkiye'nin, dünyanın herhangi bir yerinde nasıl çoğaltabiliriz veya buradan alınan ilhamlarla sizi dinleyen dostlarımızın akıllarına, yüreklerine çok daha farklı güzel projeler düşebilir. Bunları nasıl hayata geçirebiliriz? Bunun arayışı içerisindeyiz. Çünkü biz şunu biliyoruz ki kötülüğün yayılma hızı iyiliğe göre 3 misli daha fazla. Dolayısıyla iyilerin, iyi hareketlerin, güzel hareketlerin daha çok medyada, radyoda, televizyonda, gündemde yer alması gerekiyor ki bu kötülükle rekabet edebilelim. Çünkü diyorlar ki iyiler kötüler kadar, hatta onlardan daha fazla çalışkan, gayretli, azimli olmadığı sürece yeryüzünde kötülük her zaman galip gelecektir diyorlar. Onun için biz de diyoruz ki slogan olarak iyi olmak yetmiyor, aktif iyi olmak lazım. Biz de bu programda aktif iyileri sizin huzurlarınıza çıkartıyoruz. Yaptıkları faaliyetleri tanıtmalarını sağlıyoruz. Niçin yapıyoruz bunu? Aa, ne kadar güzel yapıyorlarmış filan diye hayret edelim diye değil kıymetli dinleyenlerimiz. Onların bu gayretleri bizi de gayretlendirsin. Mehmet Akif Ersoy diyor ki iz bırakan insanlarla senin aranda bir fark var diyor. Onlar ömür boyu gayret ederler, sen ömür boyu hayret edersin diyor Mehmet Akif Ersoy. İşte biz bu aktif iyileri huzurlarınıza çıkartıp hem hayretinizi artırmak ama hayretinizden daha çok gayretinizi artırmayı arzu ediyoruz kıymetli dinleyenlerim, kıymetli dostlarım. Ve şimdi sözü çok uzatmadan misafirlerimize dönmek istiyorum. Tenzile Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden iki tane kıymetli öğretmen arkadaşımız aramızda. Volkan Türkeli Bey, Ramazan Aydın Bey. Kendilerine hoş geldiniz diyorum efendim.
Hoş bulduk efendim.
Hoş bulduk.
Gerçekten ben öğretmenleri ve imamları misafir ettiğim zaman çok seviniyorum. Niçin? Çünkü Türkiye'de biz inanıyoruz ki Nurettin Topçu'nun bir ifadesi diye söylenir. Türkiye en büyük darbeyi Marif'ten aldı. Yine Marif'ten yeniden yükselecek, canlanacak, yükselecek diye böyle inanıyoruz. Bu kimin eliyle olacak? Öğretmenlerin eliyle olacak. Ama maalesef hepsi değil ama öğretmenlerimizin önemli bir kısmı sadece derse girip çıkmakla yetiniyorlar. Bunun ötesine geçemiyorlar. Ama sizler gibi öğretmenleri görünce ben hani dersinin haricinde de talebesine bir şey vermeye çalışan, işte bugünün Mahir İzleri gibi, Celalettin Ökten hocaları gibi olma gayretinde olan sizler gibi öğretmenleri görünce gerçekten ülkemiz adına, çocuklarımız adına heyecanlanıyorum. Onun için sizi bugün burada misafir etmekten de ayrıca mutluyum.
Allah razı olsun. Çok sağ olun.
Önce Volkan Bey'den başlayalım. Şöyle sizi bir tanıyalım. Volkan Bey kimdir, neler yapar? Dinleyicilerimiz de sizi bir tanısın. Daha sonra projelerinize geçeceğiz inşallah. Buyurun Volkan Bey.
Merhabalar. İsmim Volkan Türkeli. Öncelikle bütün dinleyicilere de buradan selamünaleyküm diyorum. Allah'ın en güzel selamıyla selamlıyorum onları. Biz Tenzil Erdoğan'da Ramazan Hocam'la beraber öğretmenlik yapan iki öğretmen olarak, ben coğrafya öğretmeni, hocam da zaten meslek dersleri, kendisi de projesiyle ilgili açıklamalar yapacak. Tenzil Erdoğan yeni bir okul ama yeni bir okul olmasına rağmen çok ses getiren bir okul olacağını düşünüyorum. Bunun sesleri şimdiden zaten Erkam Radyo'da başladı ve sizlere ulaşıyor. Biz ne yapıyoruz? Ben coğrafya öğretmeniyim. Tenzil Erdoğan Lisesi yeni bir okul oldu fakat bir proje okulu. Proje okulu olması ne demek? Artık çok fazla proje üreteceğimiz anlamına geliyor bu. Ama bu projeler içi boş olan projeler olmayacak. Bu projeler gerçekten İslam ümmetine, İslam gençliğine, Müslüman gençliğe faydalı olan projeler olacak inşallah. Bu amaçla biz de bir adım atalım dedik. Zaten kafamızda yıllardır olan sıkıntılar, projeler, onlar burada belki hayat bulacak. Ben kendi projem hakkında ilk önce bir bilgilendirme yapmak
oraya
istiyorum.
Oraya geçmeden hocam, evet. Ramazan Bey'i de bir tanısın dostlarımız. Evet. Ondan sonra projeye geçeceğiz. Buyurun efendim.
Efendim Ramazan Aydın kimdir? Ramazan Aydın Denizli doğumlu ve Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Evet. Akabinde 2010 yılında Marmara Üniversitesi İslam Mezhepler Tarihi'nde yüksek lisansına başladı ve geçen sene itibariyle bitirdi. En son şu an hala hazırda Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de uluslararası ilişkiler bölümü okuyan bir öğretmen.
Aynı zamanda bir öğrenci.
Aynı zamanda da bir öğrenci. Tabii öğrencilerime de hep aynı şeyi söylüyorum. Arkadaşlar diyorum, siz sadece siz değilsiniz öğrenci.
Evet.
Öğretmenim ama ben de bir öğrenciyim diyorum. Hala da tedris faaliyetinde bulunuyorum.
Evet. Öyle olmak
ve
lazım.
Ve şu an öğretmenliğimin 6. yılındayım ve 5 yıl. Evet, 5 yıl kadar Eyüp'te bir lisede çalıştım. Bu sene buraya ilk defa proje konulması sebebiyle bu sene geldim. Ve inşallah hizmet etmeye çalışacağız projelerimizde, gayretlerimizde. İnşallah. Rabbim ömür verdiği müddetçe, enerji verdiği müddetçe inşallah gayret etmeye çalışacağız.
Evet, inşallah. Evet, Volkan Hocam, şimdi sizin projenizin ismi gerçekten çok etkileyici. Dinleyenlerimizin de çok hoşuna gidecektir. Güneş Doğudan Yükseldi.
Evet.
Şeklinde. Nereden çıktı Güneş Doğudan Yükseldi projesi? Nereden aklınıza geldi? Nasıl başladı bu serüven? Ve bu projenin içeriği nedir? Buyurun efendim, söz sizde.
Teşekkürler. Şimdi Güneş Doğudan Yükseldi aslında bizim yıllardır anlatmaya çalıştığımız bir gerçek.
Evet.
Bugün sınıftayken aslında bir öğrencim şöyle dedi: hocam niye Güneş Doğudan Yükseldi? Çünkü gerçekten Güneş Doğudan Yükseldi dedim.
Evet.
Yani bu gerçekten böyle aslında. Hani projemizin adı niye bu? Çünkü gerçekten Güneş Doğudan Yükseldi. Hem coğrafi anlamda hem bilim anlamında.
Evet.
Ya bugün mesela en basitinden şunu söyleyebilirim. Birçok coğrafya öğretmenimiz bilir. Kitaplarımızda hep Amerika'nın keşfi Christoph Kolomb tarafından yapılmış. Amerikan Vespucci tarafından yapılmış. Onlar gitmişler. İşte Amerika topraklarını keşfetmişler. Bilim onlarla başlamış. Onun öncesi karanlık bir tarih, Orta Çağ. Halbuki bunun biz doğru olmadığını düşünüyoruz. Niye doğru olmadığını düşünüyoruz? Çünkü bu konuyu okuyanlar, bu konuda ilim tahsil edenler bilirler ki ilim çok daha eskiye dayanır. Bilim çok daha eskiye dayanır. Ta Yunanlılara kadar, Roma'ya kadar dayanır. Bunu
evet,
bilen bilir zaten.
Evet.
Ama günümüz Müslümanlarında özellikle bilim sanki Avrupa ile birlikte doğmuş, onlarla birlikte bizim hayatımıza girmiş.
Sanki teknoloji... onlar güneşi batıdan yükseldi.
Güneş
diyorlar.
Batıdan doğdu diyorlar. Biz hayır, doğudan doğdu diyor. Çünkü gerçekten böyle.
Evet.
Ya coğrafi olarak da gerçekten güneş doğudan yükseldi. Bu mecaz anlamda da böyle, gerçekten de böyle.
Evet.
Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Lisede benim hani kafamı kurcalayan şeyler vardı. Neydi bunlar? Hep bakıyorum işte, Christoph Kolomb gitmiş Amerika'yı keşfetmiş. Batılılar Amerika'yı keşfetmiş. Ama orada yaşayan halkları biliyorum ben. Aztekler, Mayalar, İnkalar var. Kızılderililer var. Ama onların öldürüldüğünü de biliyorum.
Hmm.
Onların soyunun kurutulduğunu da biliyorum.
Hmm.
Ya bir çelişki değil mi? Keşif yapılan bir toprakta niye insanlar katledilir?
Hmm.
İlk kafamı kurcalayan olay bu olmuştu.
Hmm.
Ve o konuyla ilgili benim merakım artmaya başladı. Araştırdım ve aslında oranın bir keşif sonucunda ortaya çıkmadığını gördüm.
Hmm.
Niye keşif sonucunda ortaya çıkmadı? Çünkü eğer bir yere keşfe gidiyorsanız orayı ilk gören siz olmalısınız.
Hmm.
Ama oraya giden Avrupalılar, oraya gittiğinde orada koca medeniyetler vardı.
Hmm.
Aztekler vardı, Kızılderililer vardı, Mayalar vardı. Hatta Mayaları bilirsiniz, 2012'de kehanetlerinden dolayı insanlar Fransa'da ve Türkiye'de İzmir Şirince'ye kaçıp kıyamet kopacak diye üzerine filmler çekilen aslında bir konu bu. Çok geniş bir konu. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Aynen öyle. Olay böyle başladı. Ben hani öğretmen olarak ilk işe giriştiğimde ben konunun bu kadar dallanıp budaklanacağını bilmiyordum. Konuyu inceledikçe aslında sadece olayın Amerika'nın keşfiyle sınırlı olmadığını, çok daha dallı budaklı bir konu olduğunu gördüm. Mesela bizim hiç duymadığımız bir sürü İslam dünyasında, Türk dünyasında ilim adamı, bilim adamı var ve isimlerini ilk defa duyuyordum. Duydukça hayrete düşüyordum. Araştırdıkça gördüm ki bunların sayısı gerçekten araştırılıp hani bitirilecek bir konu değil.
Eyvallah.
Ama bir yerden başlamak gerekiyordu. Bunu ben öğrencilerime nasıl anlatabilirdim? Çünkü insanlar böyle bilmiyorlar. İnsanlar bilimin Avrupa'dan geldiğini zannediyorlar. O yüzden projenin ismi böyle çıktı. Yani güneş aslında doğudan yükseldi. Çünkü şu an mesela eğitim dediğimizde, teknoloji dediğimizde aklımıza neresi gelir? Amerika gelir.
Tabii.
Aklımıza Avrupa gelir.
Japonya gelir.
Japonya gelir ama Müslüman dünyası gelmez. Kamera keşfedildi mesela desek, kim keşfetti desek, Avrupalılar yapmıştır bunu.
Evet.
Gözlüğü kim icat etmiştir? Avrupalılar yapmıştır. İşte roketi kim icat etmiştir? Avrupalılar yapmıştır. Batılılar yapmıştır. Buna sokaktaki insanların genelde vereceği cevap budur. Evet. Ama biz bunun böyle olmadığını biliyoruz.
Nasıl hocam? Biz mi icat ettik?
Yani biz icat ettik. Romalılar icat etti. Yunanlılar icat etti. Yani ortada bir gerçek var ama bu kadar mirasın hepsini Avrupalılar tek başına ortak olmuşlar ve kendilerinden önce bilime yapılan katkıları genelde görmezden geliyorlar. Sıkıntı aslında burada başlıyor. Ve araştırdığımızda aslında bunun böyle olmadığını gördük. Projenin isminin neden Güneş Doğu'dan yükseldi olduğunu sordunuz. Aslında Güneş'in doğudan yükselme nedeni bu. Çünkü gerçekten
peki hocam,
Güneş bizim Bağdat'ta, bizim Özbekistan'da, Semerkant'ta, Buhara'da, Hive'de, Nurata'da, İran'da, Irak'ta, Bağdat'ta ortaya çıktığını biliyoruz. Güneş oralardan doğdu aslında. Oralarda nice ilim adamları yetişti. Anadolu topraklarında. Avrupa'dan önce onlar yetişti. Avrupa Ortaçağ karanlığındayken Özbekistan'da, Semerkant, Buhara'da kitaplar basılıyordu. Kitaplar okunuyordu. Tıpla, astronomiyle ilgili araştırmalar yapılıyordu. Aynı şekilde Bağdat. Bugün insanlara Bağdat dediğimizde, Şam dediğimizde akıllarına yıkılmış binalar, bombalanmış yerler geliyor. Ama şu an eğitim dediğimizde aklımıza Oxford geliyorsa, bir zamanlar insanların aklına Bağdat geliyordu, Semerkant geliyordu, Buhara geliyordu. Evet. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden projemizin adı Güneş Doğu'dan Yükseldi.
Eyvallah. Peki hocam, neler yapıyorsunuz proje kapsamında? İmam Hatip'te uyguluyorsunuz bu projeyi.
Aynen öyle. Evet. Ben yıllardır zaten İmam Hatip Lisesi'nde olduğum için genelde öğrencilerimizle bu alanda çalıştık. Aslında ben dershaneciyim. Ama dershanede tabii ki sadece işin öğretim kısmı var. Eğitim kısmına giremiyoruz ama ne zaman ki milli eğitime geçtim, burası bir eğitim kurumuysa burada öğretimin yanında eğitim yapmak da gerekiyor. Yani ben coğrafya anlatacağım fakat coğrafyanın yanında çocukların gerçekten eğitimine de önem vermem gerekiyor diye düşündüm. Bilinçlendirmem gerekiyor dedim ve bunu kendime bir görev olarak bildim ve bunu da şu an okulumda uyguluyorum.
Eyvallah. Peki hocam, bunu derslerde mi yapıyorsunuz çocuklarla bu projeyi? Nasıl yapıyorsunuz? Yani hangi vakit aralıklarında buna imkan buluyorsunuz? Nasıl gerçekleşiyor proje?
Evet, aslında İstanbul'da yaşayan biri için vakit gerçekten çok önemli. Evet. Trafikte geçen vakti düşünün, işte geçen vakti düşünün. Evet. Aslında vakit gerçekten çok sınırlı. Benim küçük bir kızım var, 5 yaşında. Eşimle aynı okuldayız.
Allah bağışlasın.
Onunla aslında beraber yürütüyordu. Şerife Türkeli, orada bunun da ismini anayım. Beraber başladık bu işe. Şimdi coğrafya zümrem olarak bu işe koyulduk. Zümrem de bana destek oluyor. Allah razı olsun onlardan. Okulda idarelerim bu konuyu açınca bana çok destek oldular. Müdürüm Duran Bey, idarecilerim gerçekten bu konuda bize çok yardımcı oluyorlar. Önümüzü açtılar. Biz de zaten bunu bekliyorduk.
Tabii.
Böyle bir destek
bir
bekliyorduk.
Ekip çalışması bu.
Aynen
sonuçta.
Öyle. Yani bu tek başına Volkan Türkeli'nin yola çıkarak oluşturduğu bir proje değil. Belki benim aklıma geldi, Ramazan hocamın aklına geldi ama destekler olmasa tabii ki bunları yapamayız.
Evet.
Şu an okulumuzda bu projeyi yürütüyoruz. Peki proje kapsamında neler var? Aslında proje çok geniş kapsamlı. Yani şöyle söyleyeyim, ben mesela maddeleştirmiştim projelerimi. Bu proje kapsamında neler yapılacak? Bir kere Müslüman bilim adamlarının hayatlarının detaylı bir şekilde araştırılmasını istiyorum. Bir öğrenci grubu oluşturdum. O öğrencilere bilim adamlarını verdim ve herkesi bir bilim adamına zimmetledim. Mesela atıyorum işte, kızım Ayşe sen İbn Sina. Bunu araştıracaksın ve bana geleceksin. Bu adamı herkesten bu okulda iyi tanıyacaksın dedim. Böyle bir görevlendirme yaptım. Müslüman bilim adamlarını iyi tanımaları için öğrencilerime böyle bir görev verdim. Bunun dışında bu alanda gerçekten otorite olan insanlar var. Bunu sadece düşünen insanlar biz değiliz. Mesela Profesör Doktor Fuat Sezgin.
Tabii.
Bilenler bilirler. Bu alanda gerçekten otoritedir.
Doğaya.
Evet. Yani hocamız gerçekten bu alanda çok çalışma yapmış. Dünyada iki tane müze, bilim ve teknoloji tarihi, İslam bilim ve teknoloji tarihi müzesi var. Biri Almanya'da yine hocam tarafından kurulmuştur. Biri İstanbul'da Gülhane Parkı'nda yine hocamın destekleriyle kurulmuş bir müze. O müzeyi gezmek istiyoruz. Geçen sene biz bunu başlattık. Öğrenci grubumu oraya götürdüm. Müzeyi gezdiler. Müzede gerçekten ben buradan dinleyicilerime de söylemek istiyorum. Gitsinler, Gülhane Parkı'nın içinde böyle bir müze var. Birçok kişi bunu bilmiyor. Çocuklarını oraya götürsünler.
Müzenin adını tekrar söyleyin.
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi.
Evet.
Buraya kesinlikle hani sadece Müslümanların değil, gerçekten kendini yetiştirmek isteyen, geçmişte neler yapılmış, aslında bilime kim ne kadar katkı yapmış, bunu görmek isteyen insanların oraya kendilerini değil sadece eşlerini, çocuklarını, ailelerini beraber götürmeleri gerekiyor ki orada neler var bir görsünler. Benim burada anlatmam gerçekten yetmez. Orada coğrafya alanında, tarih alanında, tıp alanında, daha birçok bilimsel alanda, astronomi alanında, sağlık alanında o kadar icat, o kadar keşif var ki aletler orada sergileniyorlar ve Fuat Sezgin hocamın bir sözü vardı. Buradaki eserler sadece okyanusta bir damla gibi. Yani oradaki eserler İnanın sadece okyanusta bir damla ulaşabildiklerimi sadece ben yapıyorum. Daha ulaşamadığım o kadar kaynak var ki dedi. Ben ondan çok etkilenmiştim mesela. Onun dışında proje kapsamında neler yapıyoruz? Evet. Dediğim gibi.
Öğrencilere birer bilim evet, adamını zimmetledik.
Zimmetledik. Bu müzeye öğrencilerimi götürüyorum. Orada öğrencilerim bunları görüyorlar. Tabii. Neler yapmışız geçmişte, ne icatlar yapmışız onları görüyorlar. Onun dışında Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamızla bir röportaj yapmayı düşünüyoruz. İnşallah 2 Ocak'ta Üsküdar'da olacak kendileri. Onunla birlikte bir röportaj yapmayı düşünüyoruz. Onun dışında bu alanda yine üniversitelerde bununla ilgilenen hocalarımız var. Onlarla röportajlar yapmayı düşünüyoruz öğrencilerimle. Başka neler var? Başka biz bunun ayağını daha da genişletmek istiyoruz. Demin hatırlarsanız bahsettim. Şimdi aklımıza eğitim dediğimiz zaman genelde batıdaki üniversiteler gelir. Amerika'da Yale Üniversitesi gelir. İşte İngiltere'de Oxford gelir. Ama bir zamanlar Avrupa Orta Çağ'ı yaşarken, karanlığı yaşarken ilim merkezi denildiği zaman dünyada akla Bağdat geliyordu. Akla Semerkant geliyordu. Endülüs geliyordu. Biz öğrencilerimizi oraya götürmeyi düşünüyoruz. Ben coğrafya öğretmeniyim. Güzel. Evet, coğrafya öğretmeniyim.
Yani bilimi ürettiğimiz o tarihi coğrafyayla onları tanıştırmak istiyorsunuz.
Aynen öyle. Ben coğrafyacıyım. Yıllardır peribacalarını anlatırım. Pamukkale travertenlerini anlatırım. Evet. Bunlarla ilgili bir sürü kaynak kitap okumuşumdur. Belgesel izlemişimdir. Ama yıllar önce ben peribacalarına gittiğimde, Denizli Pamukkale travertenlerine gittiğimde şok olmuştum. Ya anlatmak farklı bir şey. Gerçekten oraya gidip görmek çok farklı bir olay. Ya oraya gittiğimde gerçekten büyülenmiştim. Özellikle Denizli Pamukkale travertenlerinden. O yüzden öğrencilere sadece bunları gidin araştırın, bunlarla ilgili kitaplar okuyun demek yerine bunun yanında öğrencilerimizi oraya da götürmeyi düşünüyorum. Çok gidelim, güzel. Görelim çünkü orayı görecek öğrencilerimizin ben bundan çok etkileneceğini düşünüyorum. Endülüs'e gezi yapmayı düşünüyoruz öğrenci grubuyla. Semerkant'a, Buhara'ya gitmeyi düşünüyoruz. Daha sonra yaptığımız bu çalışmaları gerek okul içinde gerek okullar arasında İstanbul'da belki Türkiye'ye yayılır. İnşallah büyür Rabbim İnşallah. Eğer izin verirse. Bunun sunumunu yapmayı düşünüyoruz. Seminerler vermeyi düşünüyoruz. En sonunda da yaptığımız bu çalışmaları kitaplaştırmak istiyoruz. Yaptığımız bu çalışmaları Harika. Kitaplaştırıp kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bilirsiniz ki söz uçar, yazı kalır.
Eyvallah.
Biz hani sözün uçacağını biliyoruz. Belki akıllarda kalacaktır ama daha kalıcı hale gelmesi için bunu kitap haline getirmeyi düşünüyoruz. Bu kitabı da ümmetimize hediye etmek istiyoruz. Elimizden gelen bu konuda da
çok güzel.
Gerçekten büyük destekler alıyoruz diyebiliriz.
Bunu hocam bir kulüp çalışması gibi mi yapıyorsunuz? Yani derslerin haricinde bir vakitte mi bu aktiviteleri planlarken, çocuklarla bir araya gelirken hangi zaman dilimlerini kullanıyorsunuz?
Hangi zaman dilimini kullanıyoruz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi
çünkü buluşuyorsunuz, yoğun olarak ödevler evet. veriyorsunuz. Belki görüşmeleriniz oluyor filan. Dersleriniz de var bir taraftan.
Aynen öyle. Biz yoğun olarak derse giriyorum ben şu an okulumda. Ama bunun dışında 2.30'da mesela atıyorum derslerimiz bitiyor. 2.30'dan sonra ben 5'e kadar okuldayım herhalde. Bazen 5.30-6'yı buluyor.
Bunu sizden almak istiyordum zaten.
Evet.
Yani 2.30'da okul bitiyor. Okuldan
eve gitmiyoruz.
Pır, eve gitmiyoruz. Yani, değil mi hocam? 5'e kadar bu projeyle ilgili çocuklara vakit ayırıyorsunuz.
Evet, benim eşim de aynı okulda dediğim gibi. Hatta evet. küçük bir kızım var, o da okulumuzun anaokulu kısmı var, oraya yazdırdık onu. Ailecek geliyoruz, ailecek gidiyoruz. Hatta bazen müdürümüze şakayla karışık, hani buraya bir kanepe atsak diyorum, biz burada sabahlarız. Yani zaten ailecek buraya geliyoruz diyorum zaten.
İşte hocam yani çocuklardan şikayet ediyor bazen öğretmenler, eğitimciler bir araya geldiğimizde. Yani bir öğretmene sorduğumuzda ya müdürde problem var, ya çocuklarda problem var, ya velide problem var. Kendinde hiç problem yok ama. Yani sürekli karşı tarafa böyle bir şey yapılıyor ama ne zaman ki öğretmenler sizin gibi akşam 5'i bulur okuldan çıkmaları, o zaman çocuklardan şikayet etme İnşallah. Hakkına sahip olabilirler. Başka türlü sen zil çalınca okuldan çık, çocuklara 5 dakika, 10 dakika, 1 saat vakit ayırma. Sonra bu çocuklar niye şöyle, niye böyle? Evet. Elbette böyle olacak. Ne bekliyor? Ne verdin ki ne bekliyorsun? Ayrıca tebrik ediyorum gerçekten. Peki şunu sorayım. Ramazan Bey'e geçeceğiz. Vaktimiz de daraldı. Çocukların ilgi alakası nasıl bu projeye?
Şöyle
siz böyle demek, heyecanla anlatıyorsunuz ama evet. muhataplardaki durum nedir?
İnanın onlar bizden daha fazla heyecanlanıyorlar. Hı-hı. Mesela Ramazan hocam demin bir öğrencisinden bahsetti. Hı-hı. Ya öğrenciler geliyorlar, hocam bunları biz mi yapmışız diyorlar. Biz yaptıysak madem şimdiye kadar niye bize bunlar anlatılmadı diyorlar. Yani bununla ilgili kitap var mı okuyacağımız, biz işte o zaman devreye giriyoruz. Evet, yani maalesef şimdiye kadar bunlar bize fazla anlatılmadı. Zaten bizim projemizin de amacı bu. Bunu insanlara duyurmak. Eyvallah. Diyorlar niye yola çıktınız? Biz bunu söylüyoruz. Biz niye yola çıktık? Çünkü tamam biz biliyoruz. Hani bilime Müslümanların yaptığı katkılar gerçekten çok fazla. Tabii. Ama bunu ne kadar duyurabildik? Önemli olan o. O yüzden öğrencilerimizden bu anlamda müthiş olumlu tepkiler alıyoruz. Öğrencilerimiz çok heyecanlanıyorlar.
Katılımcılar.
Müthiş, evet. Katılımcılar, öğretmenlerimiz bize çok bu anlamda destek oluyorlar. Ve öğrencilerimize baktığımızda öğrencilerimizin içinde hocam ben de büyüyünce şu aleti keşfedeceğim. Ben de şu, bilime şu katkıyı yapacağım. Artık kendime özgüvenim geldi. Kesinlikle. Yıllardır işte her şeyi Avrupalılar yaptı, Batılılar yaptı diye öğretildi. Bizde artık öğrenilmiş çaresizlik vardı dediler. Ya bunu biz zaten yıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de bunu duyurmaya çalışıyoruz. Hatta ben buradan Facebook'ta sayfa grup, Instagram, Twitter'da yine aynı adla Güneş Doğu'dan Yükseldi adıyla sayfa grupları açtım. Oradan da öğrencilerimiz beğeniyorlar. Ben oradan capsler paylaşıyorum. Müslümanların bilime yaptığı katkıları oradan da duyurmaya çalışıyorum. Buradan da dinleyicilerimize tekrar söyleyebilirim. Facebook'ta sayfa ve grup olarak, Instagram ve Twitter'da yine Güneş Doğu'dan Yükseldi adıyla, evet, bizim sosyal paylaşım takip sitelerinde etsinler. Evet, takip etsinler. Tabii. Takip ettirsinler. İnsanlara anlatsınlar. Çünkü bunu biz bir şekilde okulumuza anlatacağız. Gücümüz yettiğinde, ama bunu şu an dinleyen Müslüman dünyasının hepsinin sırtında aslında böyle bir yük var artık. Bunu insanlara anlatmak zorundayız ki insanlar bunları bilsinler. Bu üstü tozlanmış gerçekten sandığın içi açılması lazım.
Tabii.
Ki bize böyle bir cesaret versin ve insanların artık bundan haberdar olmasını istiyoruz.
Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum Volkan Hocam.
Ben teşekkür ediyorum.
Yani sizler gibi dertli öğretmenlere bu memleketin ihtiyacı var.
Sağ olun.
Yani ben şunu aklıma geliyor. Muhterem Osman Nur Topbaş Hocamız anlatmıştı. Kendi dönemlerinde İmam Hatip'te hocaları varmış. Mesela hüsnühat sanatında, dersinin haricinde hüsnühat sanatında da uzmanmış o hoca efendi. İmam Hatip'te bir öğretmen yani bu. Ders harici vakitlerde veya sabah erken gelerek evladım işte hat dersi almak isteyen biri varsa gelsin, kalemini, kamışını da kendi getirir verirmiş ve onlara böyle karşılıksız okula ya geç çıkar ya en erken gelir. O boş saatlerde çocuklarla böyle meşgul olurmuş. İşte böyle dertli hocalar bugünkü nesilleri yetiştirdi. İşte bugün de sizin gibi dertli hocaların inşallah çok güzel öğrenciler yetiştireceğine inanıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, ne dedik en başta? Bu tür güzel faaliyetler hayretimizden daha çok gayretimizi artırmalı. İnşallah. Onun için bunları Türkiye'deki tüm İmam Hatip'lerde istiyoruz. Her İmam Hatip'te Güneş Doğu'dan Yükselir projesini görmek isteriz inşallah diye düşünüyorum. Buyurun çok kısaca alayım.
Ben son olarak şunu da söylemek istiyorum. Buyurun. Tabii sonuçta bu projelerin bir maliyeti de oluyor. Biz özellikle Semerkant'a, Buhara'ya, Endülüs'e, belki İran'ın işte bazı şehirlerine, gerekirse Irak'taki bu sıkıntılar biterse Irak'a, bu şekilde bu ilim merkezlerine öğrencileri götürmeyi istiyoruz. Ama biz genelde sayılarımızı sınırlı tutmak zorunda kalıyoruz. Çünkü işin gerçekten maddi boyutu bizi bazen aşıyor. Biz elimizden geldiğince çevremizdeki kurumlardan yardım almaya çalışıyoruz. Eyvallah. Okulumuzdan destek
yani
alıyoruz.
Dua ama, kadar evet, maddi desteğe de ihtiyacımız var.
Tabii ki fiili duaya da ihtiyacımız var. Buradan ben dinleyicilere İnşallah. De seslenmek istiyorum.
Eyvallah.
Biz bu öğrencilerin sayısını artırmak istiyoruz. Mesela ben projemin içinde 10 kişiye en fazla belki götürebilirim çevreden aldığım destekle. Ama ben bunların sayısını artırmak istiyorum. İstiyorum ki yüzlerce öğrencimiz gitsin, Endülüs'ü görsün. İspanya'da Müslümanların ne gibi bir medeniyet inşa ettiğini görsünler. Semerkant'ı, Buhara'yı görsünler ve güneş gerçekten doğudan nasıl yükselmiş, bunu da zihinlerine nakşetsinler. Ama bunun dediğim gibi maddi boyutu var. O yüzden bizi dinleyen izleyicilerimiz için de bize yardım etmek isteyenler varsa eğer, gerek uçak bileti anlamında, gerek bu konularda, tamam, okulumuzla
bizim
bağlantıya geçip.
Dinleyenlerimizin hepsi, evet, ariftir hocam. Evet. Allah'ın izniyle anladılar. Arif ve arifeler. İnşallah.
Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederim. Ramazan hocam, size dönelim hemen.
Evet.
Siz de hocam kutlu bir nesil diye yola çıktınız.
Evet.
Yine Tenzihle Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Duran Can Katar hocamın ekibi misafirlerimiz aynı zamanda. Duran hocama da buradan çok teşekkür ediyoruz.
Muhabbetler olsun kendisine,
tüm
selamlar olsun.
Tüm idarecilerinize, Mücahit Bey'e ayrıca teşekkürler ediyoruz. Çünkü onların desteği olmadan olmuyor bu iş. Biz İGEDER olarak diyoruz ki müdürüm sen bizim takımın kaptanısın. Yani okulların müdürleri o okulun kaptanı esasında. Her şeyi onların desteklemesiyle oluyor. Evet, niçin kutlu bir nesil? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Buyurun Ramazan Bey.
Evet, şimdi öncelikle herkese yine buradan merhabalar diyelim. Gerçi Volkan Hocam sağ olsunlar, söyleyecek söz bırakmadılar. Gayet güzel ifade ettiler kendileri.
Eyvallah.
Şimdi tabii ona geçmeden önce de okul proje okulu olduğundan bahsetti biraz önce Volkan Hocam. Şimdi okul proje okulu olunca hani biraz önce kaygılarınızdan ve tespitlerinizden bahsetmiştiniz. Demiştiniz ki öğretmenler artık bazı öğretmenler en azından okula sabah 8'de veya 7'de neyse geliyorlar. Akşam zil çalınca pır.
Evet.
Herkes kaçıp gidiyor okuldan. Şimdi proje okulu olunca böyle bir şey yok her şeyden önce. Yok. Onu bir ifade etmek lazım. Proje okulu demek sabahın erken saatlerinde okulda olmak demek. Sabahın geç saatlerine kadar okulda öğretmen kadrosuyla beraber bulunmak demek.
Eyvallah.
Yani her şeyden önce bunu ifade etmek lazım. Çünkü proje okulunda çalışmak için birazcık gönülden istemek lazım. Gönülden projeler ortaya koymak lazım. Ve bu konuda bütün öğretmen arkadaşları tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Tabii idarenin de burada ciddi bir külfeti ve yoğunluğu var. Biz bu okula gelirken projeniz ne diye sormuşlardı. Sağ olsun projelerimizi anlattık kendilerine. Ve Allah bin kere razı olsun Duran Bey'den ve Mücahit Hoca'dan ve idare ekibinden. Sağ olsunlar, projelerimizi desteklediler. Şimdi neden kutlu bir nesil diye sormuştunuz. Neden kutlu bir nesil? Şimdi daha önce 5 sene öğretmenlik yaptım okulda. Ben diye bazı öğretmenler gibi derse girip derste konusunu anlatan, daha sonra evine giden bir insan olamadım hiçbir zaman. Gerçek belki de aktif bir insan olmamdan kaynaklanıyor olabilir. Sosyal bir insan olmamdan kaynaklanıyor olabilir.
Eyvallah.
Öğrencilerle dışarıda buluşmalar gerçekleştirdik. Hocam tabii din kültürü öğretmeni olarak ben çalıştım daha önce. Bu sene ilk defa meslek dersi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Ya hocam işte kafamızda şöyle sorular var. Hocam şunu nasıl yapsak? Hocam işte şurada buluşabilir miyiz? Gibi etkinlikler oluyor orada hep. Daha sonra biz bunu standartlaştırdık. Daha sonra o ekiplerle beraber kendilerine buradan selam olsun. Ahmet Zübeyir Nursoy vardır. Hala aynı okulda 12. sınıf öğrencisidir. Bunlarla acaba biz ne yapabiliriz kaygısını düşünmeye başladık.
Eyvallah.
Sonra dedik ki ya bizim bölgemizde biz bir aşure etkinliği yapalım. Yani bizi birleştirecek, üzerinde ihtilafa düşmeyeceğimiz etkinlikler yapalım. Ve o bölgede birçok toplumdan, birçok kesimden insanı çağırarak orada okulumuzun bahçesinde aşure kazanları kaynattırdık. Kaymakamımızı, belediye başkanımızı, valimizi davet ettik. Sağ olsun büyük kısmı katıldılar. Ve bize çok ciddi geri dönüşler oldu. Olumlu manada ciddi geri dönüşler oldu. Daha sonra tabii dedik ki daha ne yapabiliriz? Kutlu doğum programları var malumunuz, standartlaştı artık. Bunları ciddi katılımlarla yaptık. Yani Eyüp bölgesinde ben eski görev yaptım okulda. Yani 2750-3000 kişilik iki salon kapatarak programlar yaptık. Tabii bazı arkadaşlar diyebilirler ki yani kutlu doğum daha nereye kadar falan. Ama hani bir şeylerin ilk adımını atabilmek adına bunlar önemli olduğunu düşünüyorum ben. İkincisi daha sonra düşündük dedik ki ne yapabiliriz? Geçen sene bir proje hazırladık. Öğrencilerle beraber hazırladık bu projeyi. Dedik ki bizim öğrencilerimiz her şeyi hocamın ifade ettiği gibi her şeyin sonucuna bakıyorlar. Yani bugün önümüzde olan bilgisayara bakıyor çocuk ve diyor ki bunu Batı yaptı. Evet. Bunu Japonya yaptı. Evet. Bunu Amerika yaptı. Bunu Almanya yaptı. Evet. Kendisine bakıyor ve devamlı şu sorgulama içerisine giriyor. Müslümanlar şu an bu kadar kötü durumdalarsa Müslümanlar sadece namaz kılan, oruç tutan insanlardır. Dolayısıyla hiçbir teknolojik ve dünyevi noktada söz sahibi değillerdir. Biz de tabii bunun böyle olmadığını biliyoruz.
Eyvallah.
Bilim bir süreç meselesi. Hiç Eyvallah. Kimse bir şeyi sıfırdan ortaya koyamaz. Hocam da biraz önce ifade etti söylediğim gibi. Yunanlılardan başlar bir olay. Daha sonra kademe kademe devam eder. Biz de dedik ki çocuklara her şeyden önce bunu anlatmamız lazım. Bilim tarihiyle başlamamız lazım mevzuya. Yani kalkıp çocuklara atasının ne yaptığını bir önce öğretmemiz lazım ki evet. daha sonra kendisinin neler yapabileceğini çocuk bilsin. Tabii burada Yusuf Kaplan hocama da selam olsun. Onun çok güzel bir metaforu vardır. Pergel metaforu vardır. Şöyle ifade eder kendisi. Eğitim çöktü. Çıkış yolu pergel metaforu. Pergelin sabit ayağı İslam'a basacak. Diğeriyle dünyaya açılacak. Çok güzel bir ifadedir. Bunu kendisi Twitter'da da belirtmişti ki ayrıca. İşte biz bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar bakınız. Din aslında bilim bunlar birbirinden tamamen salt ayrı olan şeyler değil. Bir insan nasıl ki eskiden medreselerde hem dünyevi ilim hem dini ilim okutulabiliyorsa bugün Müslüman olan bir alim Müslümanlık noktasında hassasiyetleri iyi noktada olan bir insan teknolojik manada da çok iyi noktalara gelebilir. Bunun bakın tarihimizde çok iyi örnekleri var.
Evet.
Bu bilim tarihine biz ciddi manada katkı yaptık. Gelin bunu hep beraber bir ortaya çıkaralım diyerek bu yola çıktık ve dedik ki tabii böyle bir nesil oluşturmak istiyoruz. Geçmişiyle geçmişini bilen, pergelin bir ucunu İslam'a evet. ve tarihine basan,
evet.
diğer pergelin ucunu ise dünyaya basan ve günümüz ve geleceği şekillendiren bir nesil. O yüzden buna dedik ki kutlu bir nesil olsun bu.
Ha, güzel.
O noktadan harekette böyle bir isim koyduk. Bunu da öğrencilerim tavsiye etmişlerdi. Çok ben güzel. Öğrenci gruplarıyla çalışıyorum yani. Söylediğim gibi.
Evet.
Onların tavsiyesiyle bu projeyi, bu ismi gerçekleştirdik.
Peki kutlu nesil bir nesil kapsamında ne tür bir faaliyet içerisindesiniz?
Anladım hocam.
Neler Hı-hı. yapıyorsunuz? Neler ortaya koymayı düşünüyorsunuz veya?
Evet. Şimdi biz şunu projeyi şu şekilde planladık. Ben kısaca projeden bahsedeyim. Projenin üç ayağı var. Üç temel ayağı var. Birinci ayağı kitap okuma ve bunları çocukların kendi içerisinde zihinlerinde gerçek manada şekillendirmesi. Nasıl olacak bu? Her dönemi, daha doğrusu seneyi iki döneme ayırdık. Birinci dönem ve ikinci dönem şeklinde. Birinci dönemin bir konusu var, ikinci dönemin bir konusu var. Birinci dönemin konusu şu: İslam bilim ve medeniyet tarihi, Müslüman bilim adamları.
Güzel.
Birinci dönemin konusu bu. İkinci dönemin konusu ise medeniyet başkentleri. Başkentleri de ele alacağız tabii. Yani sadece İslam noktasında değil, medeniyet noktasında da neredeyiz biz?
Eyvallah.
Yani gerçekten medeniyet oluşturabilmişiz, oluşturabilmiş miyiz? Bugün kültür emperyalizmi içerisine giren Batı ülkelerinin ortaya koymuş oldukları medeniyet ne kadar gerçek bir medeniyet?
Evet. Bizim dişi kalmış bir canavar diyor Akif
abi. Evet, bunu söylüyoruz ama ne kadar bu doğru? Evet. Bunu okuyarak bileceğiz. Şimdi 6 haftada 6 kitap okuyacağız. Örnek veriyorum, birinci dönemin konusuyla alakalı. 6 tane kitap okuduk. Kitaplarımız işte Fuat Sezgin'in,
evet.
hocam bahsetti biraz önce. Zaten kendisi bu konularda idolümüz diyebileceğimiz bir hocamızdır. Fuat Sezgin var. Tabii bunun aynı zamanda Batı ayağı olan, İslam'ın Rönesans'ı etkisi olan Profesör George Saliba vardır. Şu ki şu an kendisiyle görüşüyoruz. Türkiye'ye getirme planlarımız var tabii.
Çok iyi, çok
ve bunları öğrencilerim yapıyor. Kendi ekibimi birazdan takdim edeceğim, evet. söyleyeceğim. Daha sonra Yeditepe Üniversitesi'nde Profesör Mehmet Bayraktar hocam var.
Evet.
Kendisi de bu konuda çalışmalar yapıyor. Daha sonra Seyit Hüseyin Nas, malumunuz.
Eyvallah.
Bu biliyorum. Hocamız da İslam bilim ve medeniyet tarihinde çalışmalar yapıyor. İhsan Masot var. Bu hocalarımın kitaplarını okutuyoruz çocuklarımıza. 54 öğrencimiz var. Hı. 54 öğrencimize bu her kitabı okutuyoruz. Notlar aldırtıyoruz. Daha sonra ikinci dönemde aynısını yapacağız. Yine 6 kitap 6 haftada. Dedim ya biraz önce, birinci basamağı çocukların kitapları okumasıydı. İkinci basamağı ne bunun? İkinci basamağı ise çocukları sadece kendileri okudular bitti mi? Hayır. Emri bil marufu nerede kaldı bu işin?
Ya başkalarına.
Başkalarına anlatmamız lazım bu mevzuyu. Ne yapacağız? Üsküdar genelindeki bütün liselere, seminerlere gideceğiz.
Çocuklarla.
Tabii. Bunu biz artık bile. Bakın öğretmenler Hayır. yapmayacak bunu. Evet. Çocuk şunu söylüyor çünkü. Ya bu öğretmen evet. zaten bilir.
Evet.
Ama akran eğitimi dediğimiz bir eğitim psikolojisinde bir durum var. Eğer çocuk çocuğu anlatırsa, öğrenci öğrenciyi anlatırsa, genci anlatırsa çok daha etkili oluyor.
Evet.
3 tane çocuğu göndereceğiz. 45'er dakikalık seminerler olacak. 15 dakikada seminer verecekler. Her önce 45 dakika sürecek. Ve aynı gün içerisinde 3'er öğrencimiz, 54 kişilik grubumuz şu an, 18-20 liseye gidecekler. Ve toplamda 10-15 bin öğrenciye, hatta belki 20 bin öğrenciye, salonları bilmiyoruz çünkü kaçar kişilik ortalama rakamlardan bahsediyoruz. Kişi öğrenciye hitap etmeyi planlıyoruz. Tabii bunun akabinde hemen, çok fazla ayrıntıya girmiyorum ama her öğrenciye birer anket uygulaması yaptıracağız. Şu an çok profesyonel bir kalemden anketimiz hazırlandı, 21 soru. Yani bunu da neden yapıyoruz? Ya biz bu işi yapıyoruz ama bu işin başarı durumu nedir? Ne kadar başarılı olduk? Yani bu işi başarılıysak seneye de yapalım.
Eyvallah.
Türkiye genelinde yapalım, İstanbul
Kendinize
genelinde yapalım. Tabii.
Yani.
Belki de başarısız olacağız, bilmiyoruz.
İnşallah başarılı.
Yani inşallah, tabii ihtimaller dahilinden bahsediyorum. Biz inanıyoruz zaten başarılı olacağımıza. Daha sonra çocuklar seminerlere gittikten sonra bunun ikinci ayağın ikinci basamağı da birinci dönemde hocamın dediği gibi her liseden bir otobüs olmak üzere çocukları İslam Bilim ve Sanat Müzesi'ne götüreceğiz. Yani sadece biz görmeyeceğiz buraları. Diğer lisedeki öğrencilere de göstereceğiz. Bakın gelin kardeşim diyeceğiz. Ve bunların rehberliğini yine bizim öğrencilerimiz yapacaklar. Öğretmenler yapmayacaklar.
Güzel.
Üçüncü basamağı, bu işin üçüncü basamağı ne? Bu da gala. Tabii ona geçmeden önce ikinci dönem 6 tane kitap okutacağız yine medeniyet başkentleriyle alakalı. Bu şehirler neler? Bir Fransa Paris, iki İspanya'dan Endülüs Emevilerinden Kurtuba'yı anlatacağız. Üç Mısır Kahire, dört Türkiye İstanbul, beş Japonya, Tokyo ve 6 şu an Semerkant veya Buhara, ikisinden birini tercih etmeyi planlıyoruz. Daha kesin kitaplarını belirlemedik. Şu an çalışması devam ediyor. Hocalarımızdan destek alıyoruz. Tabii bunun etkinlik ayağı da Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi'nde inşallah bu seminerleri bittikten sonra bu işin yine her şehri tanıtacak 10 dakikalık bir video, o şehrin diliyle alakalı bir şarkı ve müzik, şiir şeklinde. Yani o ülkeyi tanıtacağız. Hem medeniyetini tanıtacağız hem de o ülkenin kültürel durumunu anlatacağız. Burada şunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bir Paris'le çocuk bir İstanbul medeniyetini karşılaştırabilsin. Bir İspanya Kurtuba'yla bir Özbekistan'ı, bir Semerkant Buhara'yı karşılaştırabilsin çocuk. Anlatmakla bir şeyler çok fazla çözüm bulmuyor. Çocuğun öğrenmesi lazım bunu.
Kafa yorsun buna.
Ve üçüncü ayağı da gala dedik. Galaya da inşallah bakanımızı çağırıp, ilgili yetkilileri çağırıp diyeceğiz ki kardeşim biz bir sene boyunca bu kadar çalışmalar yaptık. 15 bin anket yaptık, 20 bin anket yaptık. SPSS'te bunları okuttuk. Şu kadar başarılıyız, şu kadar başarısız diyeceğiz. Ve en son olarak tabii 54 öğrencimizi Balkanlara götüreceğiz.
Çok güzel.
Burası çok önemli. Bunu da en son öğrencilerimiz biliyorlar ama en son başbakan yardımcımızla görüştük. Projeyi TİKA projesi haline getirdik.
Çok güzel.
Ve şu an çalışmalarını yapıyoruz. TİKA işbirliğiyle inşallah çocukları 54 öğrencimizi Balkanlara götürüp tarihiyle gerçekten bağlantı kurabilecek noktalara getireceğiz çocukları. Yani anlatmakla çocuklar biz Balkanlarda şöyleydik böyleydik demek değil. Çocuk gidip bizzat gidip Murat Hüdavendigâr türbesini görecek orada.
Ata toprağını ziyaret edecek.
Ata toprağını, evet hocam, evet. Yani çok güzel. Ata toprağını ziyaret edecek çocuk. Görecek orada neler yaptığını. Ve bunu Allah kısmet ederse inşallah ki başarılı olacağız. Seneye İstanbul genelinde her İmam Hatip'te bir 54 kişilik grup kuracağız. Herkes ilçesine yapacak bunu. İstanbul genelinde bütün ilçelerde yapmayı planlıyoruz. Bir sonraki senede inşallah bakanlık desteği alıp tüm Türkiye'de yapmayı planlıyoruz. İnşallah.
Yani ben diğer okulların da bu tür projelere ciddi manada ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizin bu anlatımlarınız bizi dinleyen kıymetli dostlarımıza, velilerimize, öğretmenlere, işte ailelere örneklik teşkil edecek ve İnşallah. Okullarındaki öğretmenleri sıkıştıracaklar. Hocam bak Tenzile Erdoğan'da böyle bir şey var. Çok güzel bir proje var. Lütfen biz de bizim okulda başlayalım diye.
Ben buradan
bu açıdan da çok faydalı görüyorum bunları.
Şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle İmam Hatip Lisesi'ndeki öğretmenlere söylüyorum. Bakınız. Şu bir gerçek. Bizden çok şey bekliyor çocuklar.
Değil mi?
Çocuklar gözlerine baktığınız zaman çocuk hocam ne yapalım diyor.
Ya.
Siz anlatıyorsunuz ama yani 28 Şubat'ı anlatıyorsunuz çocuk etkilenmiyor. Evet. Hocam ne yapalım? Evet. Aktiviteye, fiiliyata geçelim
tabii,
diyor.
Tabii.
Buradan öğretmenlerimize söylüyorum. Lütfen gelsinler beraber çalışalım. Evet. Her ilçeden bir İmam Hatip Lisesi'ni özellikle seçeceğiz.
Evet.
Bakın biz 54 kişilik grubumuzu kurduk.
Evet.
54 öğrencimizi. Tabii bu arada şunu da söylemek istiyorum. Tabii 54 kişiyi kurarken biz birazcık profesyonel çalışmak istiyoruz. Bunu da ben buradan gerçi Üsküdar Belediye Başkanı'na, Kütüphaneler Müdürü Yakup Bey'e de teşekkür ediyorum. Bu projelerin geçmesinin en temel destekçilerinden bir tanesi de bu kendileridir. Kendilerine projeleri sunduğumuzda bize destek olacaklarını söylediler. Kitaplarımızı gönderdiler. Yani ciddi yük, 300-400'e yakın kitap gönderildi.
Çok güzel.
Yani buradan da kendilerine teşekkür ederim. Seneye dediğim gibi her liseden bir öğretmen grubu ve öğrenci grubuyla beraber bu işi yapacağız. Bunu yaparken de MYK oluşturduk biz. Bakın çok enteresan bir şey bu. Öğretmenlere söylediğim zaman şaşırıyorlar. Diyorlar ki ya hocam MYK bu siyasi bir kavram değil mi? Merkez Yönetim Kurulu.
Evet.
İşi öğretmen yaparsa bu işte başarılı olamayız. Dedik ki bir genel başkan seçelim, genel sekreter seçelim. Daha sonra işte sosyal işlerden sorumlu, tanıtım işlerinden sorumlu, kitap işlerinden sorumlu başkanlar seçtik. Ve dedik ki bundan sonra bütün işleri siz yürüteceksiniz. Öğretmen sadece lideri olacak o işin. Yani gelecek çocuk sana soracak. Hocam şurada şöyle bir şey yapıyorum. Doğru mu? Sen diyeceksin şöyle yaparsan daha güzel olur. Veya evet yap çok güzel olmuş. İşi çocuk yapacak.
Eyvallah.
Eğer biz bunu tabii, yaptırırsak tabii, çocuklara, öğrencilere.
Çocuklara görev vermek lazım.
Tabii.
Daha çok sahipleniyorlar. İşin içine çekmek için. Öteki türlü siz bütün görevleri kendiniz yaparsanız birkaç toplantı sonra kimseyi bulamıyorsunuz.
Ve MYK'daki arkadaşlara da buradan hepsine bu gönülden çalışmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum.
Evet.
Ve bizim tabii bu seminerlerimizin bir farkı var. Seminerlerimizin farkı da şu. Biz seminerleri sadece Türkçe vermeyeceğiz.
Güzel.
İmam Hatip Lisesi'yiz. Arapça vermemiz lazım.
Eyvallah.
Arapça seminerler vereceğiz. Gideceğiz okulları tespit ediyoruz şu an. Arapça eğitim alan okullar. Tabii bir de modern dünya diyorsunuz. Modern dünyanın dili İngilizce.
Tabii
İngilizce vermeden olur mu? Hayır. Tabii. Üsküdar genelinde İngilizce eğitim verebileceğimiz okullar var. Seminerin bir ayağı da İngilizce olacak.
Harikasınız. Çok güzel. Rabbim utandırmasın, mahcup etmesin.
Allah razı olsun efendim. Sağ olun.
Sizler gibi öğretmenler olursa bu çocuklar da fatih olur.
İnşallah. İnşallah.
Öğretmenlere bunu hep söylüyorum. Çocuklara fatihler olmuyorlar diye kimsenin kızmaya hakkı yok. Siz Akşemseddin misiniz ki çocuklar fatih olsun? Değil mi hocam? Yani bugün bizim Akşemseddinlere ihtiyacımız var. Böyle öğrencisiyle dertlenen, onu kuşatan, onun önüne bu tür projelerle çıkan, değil mi? Yani okul harici vakitlerde de onu dert edinen sizler gibi öğretmenlere Türkiye'nin ihtiyacı var. Rabbim utandırmasın inşallah.
Amin, inşallah.
Tüm Türkiye'ye örnek olursunuz ve pek çok yerde bu iki projede hayat bulur, neşvi nema bulur diyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Ve ben tabii buradan son olarak sosyal medyada tabii Volkan hocam söyledi, ben söylemesem olmaz şimdi.
Eyvallah, söyleyeyim buyurun.
Şimdi sosyal medyada da kıymetli dinleyenler Twitter, Facebook, Instagram ve diğer sitemiz de olacak gerçi. kutlubirnesil.com adresimiz de var. Bütün hepsinde Kutlu Bir Nesil başlığıyla bizi takip edebilirsiniz. Bundan sonra yapacak olduğumuz bütün etkinliklerde, işte Fuat Sezgin hocama katılacağız ve ondan sonraki bütün etkinliklerde sizleri bilgilendirme amacından hem de çalışmalarımızı ne noktada olduğunu anlayabilmek ve görebilmek açısından sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz diyorum ve teşekkür ediyorum.
Evet, ben de teşekkür ediyorum İdris Bey'e ve özellikle pasif iyiden aktif iyiye geçmemiz lazım.
Evet.
Bunun olması gerektiğini, yoksa 1,5 milyar evet. Müslüman kardeşiz. Hepimiz iyiyiz biliyoruz ama peki niye toparlanamıyoruz? Niye bir türlü ayağa kalkamıyoruz? Bence pasif iyiden aktif iyiye geçtiğimiz zaman işte o zaman ümmet bence ayağa kalkacak, kurtulacak inşallah.
İnşallah. Evet kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Eğitimde İyi Örnekler programının bu haftada sonuna geldik. İki güzel dostumuz Volkan Türkeli, Ramazan Aydın Beyler, Tenzile Erdoğan, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden öğretmen arkadaşlarımız, misafirimiz oldu. Kutlu Bir Nesil ve Güneş Doğudan Yükselir projelerini sizlerle paylaştılar.
Evet.
Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum.
Allah
kıymetli dostlar, Allah'a emanet olun. Önümüzdeki hafta yeni bir programda karşınızda olmak ümidiyle sağlıcakla kalın efendim.